Ayrım 9.
Fakat kelimeler boğazımda düğümlenip kalmıştı. Arada göz göze gelip birbirimize sert sert bakıyor, sonra da gözlerimizi kaçırıyorduk. Coretti bana dönüp bir kez daha dışarıda görüşürüz deyince ben de ona görüşürüz dedim. Bu arada babamın eğer haksızsan karşısındakine vurma, sadece savunmaya geç sözü aklıma geldi. Kendi kendime ona vurmayacağım, sadece kendimi koruyacağım diye söz verdim. Artık dersi dinleyemiyordum, dikkatim dağılmıştı. Nihayet çıkma zamanı gelip çattı. Yolda tek başıma yürürken Coretti beni izliyordu. O bana yaklaştığında elimdeki cetveli havaya kaldırdım. Ama Coretti birden, "Hayır Enrico, biz arkadaşız, kavga etmek bize yakışmaz." diyerek cetveli tuttu. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Sonra birbirimize sarılıp öpüştük ve mutlu bir şekilde evlerimize döndük. Babam bunları duyunca beni suçlayarak, "Haksız olduğun için ondan ilk önce sen özür dilemeliydin." dedi. Sonra sen en iyi arkadaşına, aynı zamanda da bir askerin oğluna cetvelle vurmak istedin demek diyerek bana kızdı. Hırsını alamayınca cetvelimi alıp ikiye böldü ve duvara fırlattı. Kız kardeşim, 24 Cuma. Geçen gün babam seni Coretti ile kötü geçindiğin için azarlamıştı Enrico. Fakat sen bundan hiç ders almamış gibi bana da çok saygısızca davrandın. Küçükken senin için nelere katlandığımı biliyor musun? Arkadaşlarımla oynamak varken ben senin beşiğini sallıyordum. Hasta olduğun zamanlar bütün bir gece uyuyamayıp başında soluk alıp verişini dinliyordum. Ama sen beni kırıyorsun. Oysa ki başına bir felaket geldiği zaman buna ben de senin kadar üzülüyor ve sana elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bir gün ben senin en iyi arkadaşın olacağım. Hayatta eskiye dair birçok şeyi paylaşabileceğin tek insan ben kalacağım. Eğer gerekirse seni okutmak için var gücümle çalışacağım Enrico. Büyüdüğün zaman da seni her zaman seveceğim ve kalbim hep seninle beraber olacak. Çünkü biz beraber büyüdük ve damarlarımızda aynı kanı taşıyoruz. Sen büyüdüğün zaman da kötü olaylarla karşılaştığın zaman sığınıp dertleşebileceğin biri olarak daima yanında olacağım. Bana gelip Silvia hadi biraz konuşalım, annemden, evimizden, geçmişteki günlerimizden bahsedelim diyeceksin. Enrico, ablanı her zaman kolları açık bir şekilde bulacağından emin olmanı istiyorum. Evet sevgili Enrico, sana söylediğim birkaç ağır söz için şimdiden özür diliyorum. Eğer bana bir daha bu şekilde davranmazsan daha önce yaptığın o kötü hareketi unutabilirim. Sen benim kardeşimsin. Bu yazdıklarımı dikkate alırsan sen de altına bir şeyler yaz, olur mu? Bu arada sana kızgın olmadığımı göstermek için temize çekmek zorunda olduğun duvarcının aylık öyküsünü ben yazıyorum. Onu çekmecende bulabilirsin. Enrico, senden bana birkaç güzel sözcük yazmanı rica ediyorum. Ablan Silvia. Ben senin elini öpmeye bile layık değilim, Enrico. Ayın öyküsü, Romanyolluların kanı. O akşam Ferruccio'nun evi her zamankinden daha sessizdi. Manifaturacılık yapan babası dükkana mal almak için Forli'ye gitmişti. Annesi ise küçük bir bebek olan Luigian'ı gözünü tedavi ettirmek üzere doktora götürmüştü. İkisi de o gece dönemezlerdi. Gece yarısına az bir zaman kalmıştı. Evin gündelik işlerini yapmaya gelen kadın karanlık bastırmak üzereyken yola koyulmuştu. Evde 13 yaşındaki Ferruccio ve onun bacakları felç olan büyük annesinin dışında kimsecikler yoktu. Yaşadıkları köy Romanyola, Forli'ye çok yakın, şirin bir yerdi. Evlerinin etrafında yangından zarar görmüş kırık dökük bir kulübenin dışında hiçbir yapı yoktu. Evin tam arkasında çitlerle çevrilmiş küçük bir bahçe vardı. Köy kırlar, geniş tarlalar ve dut ağaçlarıyla kaplıydı. Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyor ve sert bir rüzgar esiyordu. Ferruccio ve yaşlı kadın henüz uyumamışlardı. Eski mobilyalarla dolu yemek odasında oturuyorlardı. Ferruccio genelde akşam 11'den önce eve girmezdi. O günde büyük annesi onu geç saatlere kadar büyük bir merak içinde beklemişti. Kadıncağız bütün gün sandalyesinde oturur, yorulunca da gider yatağına uzanırdı. Rüzgarla karışık yağmur camları dövüyordu. Ferruccio içeri girdiğinde çok yorgundu. Üstü başı çamur içindeydi. Ceketi yırtılmıştı. Arkadaşının attığı taş alnını şişirmişti. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de parasını kaybetmiş, beresini de çukura düşürmüştü. Evin içinde fazla ışık olmamasına rağmen yaşlı kadın torununun berbat bir halde olduğunu görmüştü. Ona ne yaramazlıklar yaptığını söyletmeye çalışıyordu. Yaşlı kadın Ferruccio'ya çok bağlıydı. Ona kötü bir şey olunca hemen ağlamaya başlardı. Uzun bir sessizlikten sonra büyük anne torununa "Sen çok kalpsiz bir çocuksun. Annenin ve babanın yokluğundan faydalanarak bu şekilde davranmaya utanmıyor musun? Bütün gün beni yapayalnız bıraktın. Sende hiç merhamet yok mu? Bak Ferruccio, bu şekilde hareket etmeye devam edersen senin için kötü olur." diyerek azarladı. Ferruccio büyük annesinden 3 adım ötede bir dolaba dayanmış bir halde onu dinliyordu. Çenesi göğsüne dayalı, kaşları çatıktı. Alnındaki acıdan dolayı da son derece öfkeliydi. Ferruccio'nun kestane rengi saçları ve sabit bakan masmavi gözleri vardı. Büyük anne birden oyundan hırsızlığa diyerek ağlamaya başladı. Sonra bak Ferruccio dedi. Vito Mozzoni'yi hatırlarsın. 24 yaşında olmasına rağmen 2 kere hırsızlıktan hapse girdi. Annesi onun bu durumuna dayanamayıp üzüntüden öldü ve babası da utancından İsviçre'ye kaçtı. Senin bu durumunda tıpkı onunkine benziyor. Anneni ve babanı aynı sona sürüklemek istemiyorsan bu hayat tarzından vazgeçmelisin. Ferruccio hiçbir şey söylemeden öylece duruyordu. Büyük annesinin söylediklerini umursamamış gibiydi. Onun bu davranışları içinde bulunduğu boşluktan ve kötü karakterinden kaynaklanıyordu. Babası sabırla oğlunun bu davranışlardan vazgeçip doğru yola girmesini bekliyordu. Aslında Ferruccio kötü bir çocuk sayılmazdı, ancak biraz dik kafalıydı. Zaman zaman hatalı olduğunu kabul edip herkesten özür diler, fakat sonra bu kötü huylarını sürdürmeye devam ederdi. Yaşlı kadın, ah Ferruccio diye iç geçirdi. En azından bana pişman olduğunu söyle. Bak beni ne hallere düşürüyorsun. Büyük anneni bu şekilde üzmen için çok kalpsiz biri olman gerek. Şu gördüğün yaşlı kadın sen küçükken beşiğinin dibinden ayrılmıyordu. Sen benim yaşam ve teselli kaynağımdın. Fakat şimdi beni yavaş yavaş öldürüyorsun. Senin düzeleceğini bilsem kalan kısacık ömrümü senin uğrunda vermekten çekinmem. Gördüğün gibi felçli bir kadınım ve bana göstereceğin sevgiyle yaşama bağlanabilirim. Artık ben yarı ölü biri sayılırım. Ferruccio tam büyük annesini teselli etmek için ona sarılmak üzereyken bahçeden gelen bir sesle irkildi. Sesin nereden geldiğini anlayamadı. Kulak kabarttığında yağmurun çiselemekte olduğunu duydu. Biraz sonra tekrar şiddetli bir gürültü sesi gelince büyük anne ne oluyor diye heyecanla sordu. Çocuk yağmurun sesi diye mırıldandı. Yaşlı kadın eliyle gözlerini kuruladıktan sonra artık iyi bir çocuk olacağına söz veriyor musun diye sordu. O sırada dışarıdan gelen hafif bir gürültü daha duyuldu. Büyük anne bu yağmur sesine benzemiyor, git bak bakalım ne oluyor dedi. Fakat sonra hayır hayır gitme burada kal diye onu engelledi. İkisi de nefeslerini tutmuş bekliyorlardı. Dışarıda yağmur sesinden başka bir ses duyulmuyordu. Korkudan titremeye başlamışlardı. Birden içerideki odalardan birinden bir ayak sesi duyuldu. Ferruccio kim var orada diye bağırdı. O bunu söyler söylemez odaya iki adam daldı. Biri eliyle çocuğun ağzını kapatırken öbürü de yaşlı kadının boğazını sıkarak bıçağını onun göğsüne dayadı. Ve eğer ölmek istemiyorsanız sesinizi çıkarmayın dedi. Adamların ikisinin de yüzünde siyah maske vardı. Bir süre evin içinde nefes ve yağmur sesinin dışında hiçbir ses duyulmadı. Yaşlı kadının gözleri korkudan yuvalarından fırlamıştı. Maskeli adamlardan biri çocuğa söyle bakalım baban paraları nereye sakladı diye sordu. Çocuk sesi titreyerek işte orada dolabın içinde dedi. Hırsız çocuğu ensesinden tutarak dolabın önüne getirdi ve kapağı bıçağıyla açıp içerideki paraları cebine doldurdu. Yaşlı kadının boğazını sıkmakta olan adam buldun mu diye bağırınca evet diye karşılık verdi diğeri. Bunun üzerine hırsız büyük annenin boğazını bırakarak bahçe kapısına koştu ve diğerine buraya gel diye bağırdı. İçeride bekleyen soyguncu çocuğu ve kadını tehdit ederek döndüğümde sizi öldürmemi istemiyorsanız sesinizi çıkartmazsınız dedi. Tam o dışarı çıkmak üzereyken yüzündeki maske düşüverdi. Yaşlı kadın Mozzoni diye haykırdı. Duruma çok sinirlenen hırsız kahretsin beni tanıdın artık seni öldürmeliyim diye bağırdı. Elindeki bıçağı yaşlı kadına saplamak üzereyken birden Ferruccio büyük annesinin üzerine atıldı ve vücudunu ona siper etti. Paniğe kapılan katil geri dönüp koşmaya başladı. Yaşlı kadın ve torunu birkaç saniye hareketsiz kaldılar. Sonra büyük anne Ferruccio gittiler mi diye sordu. Çocuk, evet gittiler, kurtulduk büyük anneciğim. Sadece paramızı çaldılar o kadar diye cevap verdi. Yaşlı kadın bunun üzerine derin bir nefes aldı. Ferruccio büyük annesine beni seviyorsun değil mi diye sorunca yaşlı kadın onun başına okşayarak elbette yavrum sen benim biricik torunumsun diye karşılık verdi. Çocuk tekrar büyük anne ben hep sizlere sıkıntı verdim öyle değil mi diye sordu. Hayır Ferruccio böyle konuşma dedi büyük annesi. Ben bütün olup bitenleri unuttum bile. Ben senin iyi olmanı istiyorum. Ben size hep acı çektirdim. Onun için beni affet büyük anne diye fısıldadı Ferruccio. Seni tüm kalbimle affediyorum oğlum. Bir daha sana asla bağırmayacağım dedi büyük anne torununun saçlarını okşayarak. Teşekkürler büyük anne. Artık içim çok rahat. Lütfen beni hiç unutmayın. Yaşlı kadın bir çığlık atarak "Ferukyo, Ferukyo, Ferukyo, çocuğum, yavrum, Tanrım yardım et" diye haykırmaya başladı. Ancak artık çok geçti. Zavallı çocuk ruhunu Tanrı'ya teslim etmişti bile. Can çekişen duvarcı, 28 Talı. Zavallı duvarcı bugünlerde çok hasta. Öğretmen onu ziyaret etmemiz gerektiğini söyleyince Garoni, Derossi ve ben kalkıp onun evine gittik. Stardi de gelmek istiyordu. Fakat ertesi güne bir ödev yetiştirmek zorunda olduğu için bundan vazgeçti. Laf olsun diye kendini beğenmiş Nobis'i de davet ettik ama elbette ondan hayır cevabını aldık. Votini ise sanırım üstü başı kireç olmasın diye gelmek istemedi. Saat 4 civarında duvarcının evine doğru yola koyulduk. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yolda yürürken Garone elindeki ekmek parçasını dişleyerek ona ne götürelim diye sordu. Aramızda para toplayıp 3 tane irice portakal aldık. Yukarı çıktığımızda Derossi boynundaki madalyayı çıkarıp cebine koydu. Ona neden böyle yaptığını sorduğumda hava atmamak için madalyasız girmek daha görgülü bir davranış diye cevap verdi. Kapıyı çaldığımızda karşımıza duvarcının babası çıktı. Bize "Buyurun, kimi aramışsınız?" diye sordu. Garone hemen atılıp "Biz Antonio'nun okul arkadaşlarıyız, onu görmeye geldik" dedi ve kendisine portakal getirdik diye karşılık verdi. Duvarcının babası gözlerini elinin tersiyle kuruladıktan sonra özür dileyerek bizi içeri davet etti. Antonio odasında küçücük bir demir yatakta uyumaktaydı. Annesi ellerini yüzüne kapatmış bir halde onun yanında oturuyordu. Odanın bir köşesinde bir sürü fırça, bir küçük kazma ve bir de elek asılıydı. Yatağın ayak ucunda kireç tozuna bulanmış bir ceket vardı. Zavallı çocuk oldukça zayıflamıştı. Yüzü bembeyazdı. Güçlükle soluk alıp veriyordu. Sevgili Toninho, tavşan taklidi yaparak beni nasıl da güldürürdü. Garone onun başucuna bir portakal koyunca duvarcı kokuyu alıp uyandı ve Garone'ye baktı. Sonra elini battaniyesinin altından çıkararak Garone'nin yanağına koydu. Garone, "Haydi gayret et, okula geldiğinde öğretmen seni benim yanıma oturtacak, biliyor musun?" dedi. Duvarcı cevap vermedi. Duvarcının annesi bir anda hıçkırıklarını tutamayarak "Zavallı oğlum, zavallı Toninho'cum, Tanrı onu bizden almak istiyor" diye ağlamaya başladı. Baba, "Sakin ol, Tanrı aşkına sus yoksa boynunu kopartırım" diyerek karısına bağırdı. Sonra bize dönerek "Hadi çocuklar artık evinize gidin, geldiğiniz için teşekkürler ama sizin yapabileceğiniz bir şey yok" dedi. Zavallı duvarcı yatakta gözleri kapalı bir halde ölü gibi yatmaktaydı. Garone onun babasına "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye sordu. "Hayır, teşekkür ederim oğlum" diye yanıt verdi baba. Sonra bizi kapıya kadar geçirip uğurladı. Merdivenlerin yarısına geldiğimizde yukarıdan "Garone, Garone" diye bağırıldığını duyduk. Telaş içinde merdivenleri çıktığımızda duvarcının babası "Garone, Toninho iki kere senin adını sayıkladı. Lütfen hemen içeri gir. Ulu Tanrım onu bize bağışla" dedi heyecanla. Bunun üzerine Garone, "Siz dönün, ben burada kalıyorum" diyerek bize veda etti. Derossi'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Ona "Duvarcı için mi ağlıyorsun?" diye sorduğumda "Duvarcı konuştu, demek ki iyileşecek" diye cevap verdi. Ben de o sırada Garone'nin çok iyi bir çocuk olduğunu düşünüyordum. Cavour Kontu, 29 Çarşamba. Öğretmen size Cavour Kontu'nun heykelini tasvir etmenizi söylemiş. Bunu başarıyla yapacağından eminim. Fakat şu an onu yeterince iyi tanımıyor olabilirsin. Bugün sana ondan söz edeceğim. Cavour Kontu, Piemonte'nin ilk başkanıdır. Kendisi Cernia zaferini kazanan, Avusturya ve Fransız ordularını Alplerde yenerek Lombardiya'dan çıkaran büyük bir komutandı. O, ihtilalin en sıkıntılı dönemlerinde İtalya'yı parçalanmadan korumayı başaran yüce bir kişiydi. Karşısında savaşan birçok ünlü general onun ordularının gücü karşısında fazla direnememişti. Kont bir gün çok şiddetli bir hastalığa yakalanarak yatağa düştü. Çok zor geceler geçiriyordu. Ülkesi için gösterdiği çabalar kendisini çok yormuş ve hasta etmişti. Ateşler içinde kıvranırken bile mücadeleden vazgeçmiyor, iyileşmeye çalışıyordu. Yatakta kendi kendine "Çok kötü, artık okuyamıyorum" diye söyleniyordu. Kolundan kan alırlarken ve ateşi çıktığı zaman bile vatanı aklından çıkmıyordu. Doktorlara "Beni hemen iyileştirin, büyük işler yapmam için eski gücüme kavuşmam lazım" diyordu. Bir yandan da düşmanlar sınırları geçmiş ilerliyorlardı. Bütün şehir korku içindeydi ama kral bunları umursamadan mışıl mışıl uyuyordu diye inliyordu. Aklı halen İtalya için yapmayı planladığı yeniliklerdeydi. Ölüm döşeğinde "Çocukları eğitin, gençlere önem verin, özgürlükten ödün vermeyin" diye sayıklıyordu. Ömrünün son günlerinde General Garibaldi'yi övüyor ve onunla beraber Venedik ve Roma'yı nasıl ele geçirdiklerinden söz ediyordu. Kendisi İtalya ve Avrupa'nın geleceği konusunda pek çok önemli görüşe sahipti. Onun için dünyadaki en büyük acı ölmek değil, vatanın bağımsızlığını kaybetmiş olarak görmekti. Onun ölümü de yaşamı gibi muhteşem oldu. Ölürken bile hala zafer çığlıkları atıyordu. Şimdi biraz düşün Enrico. Bizim çektiğimiz acılar onunkinin yanında ne kadar hafif kalıyor, öyle değil mi? Onun mermer heykeli önünden geçtiğin zaman saygıyla eğili olun, baban. Nisan, ilkbahar, bir cumartesi. Bugün 1 Nisan, okulların kapanmasına tam 3 ay kaldı. Bu sabah mutlu olmam için bir sürü sebep var. Öncelikle annem yarın Corso Valdoco yetimhanesini gezeceğimize söz verdi. İkinci olarak, duyduğuma göre duvarcının sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyormuş. Bunun dışında öğretmenimiz dün babama derslerdeki durumumdan son derece memnun olduğunu söylemiş. Mutlu olmamın en önemli nedenlerinden biri de bugün havanın harika olması. Bugün okulun penceresinden masmavi gökyüzü, yeni yeni filizlenmeye başlamış ağaçlar, evlerin ardına kadar açık pencereleri, dimdik tepeler ve yeşillenmeye başlamış bahçeler görünüyordu. Öğretmenimiz her zamanki gibi yine gülmüyordu. Ama onun da ilkbaharın gelişinden memnun bir hali vardı. Artık alnındaki derin çizgi de pek belli olmuyordu. Tahtada bir problemi anlatırken çeşitli şakalar yaparak bizi güldürüyordu. Temiz havadan, ağaç ve çiçek kokularından olumlu yönde etkilendiği belliydi. Öğretmen ders anlatırken yolun kenarındaki fabrikasından bir demircinin çekiç sesleri geliyor, okulun tam karşısındaki bir evden de bir annenin bebeğine söylediği ninni duyuluyordu. Oldukça uzak bir yerde olan serneği yakışlasında çalan trompet seslerini bile duyabiliyorduk. Sınıfta Stardi'de dahil olmak üzere herkes mutlu görünüyordu. Bir ara demircinin çekiç sesleri ve annenin ninnisi daha da net bir şekilde duyulmaya başladı. Bunun üzerine öğretmen dersi kesti. Pencereye bakarak kızık bir sesle, işte dünyada böyle güzel şeyler de oluyor. Güneş parlıyor, bir anne ninni söylüyor ve namuslu bir işçi çalışıyor dedi. Sınıftan çıktığımızda bütün insanların yüzlerinin güldüğünü fark ettik. Tüm öğrenciler ayaklarını yere vurarak şarkı söylüyorlardı. Öğretmenler aralarında şakalaşıyor, çocukların yakınları ise koşuşturup duruyorlardı. Corettin'in annesi sepetinden karanfil demetleri çıkararak öğrencilere dağıtıyordu. Dışarıda annemin beni beklediğini görünce kendimi çok daha mutlu hissettim. Onun yanına gider gitmez, bu sabah içim içime sığmıyor, sence bunun sebebi nedir diye sordum. Annem gülerek, çünkü hava çok güzel ve herkesin keyfi yerinde diye cevap verdi. Kral Umberto, 3 Pazartesi. Saat tam 10'da babam pencereden bakarken Coretti'yi görünce bana, haydi Enrico hazırlan, arkadaşın geldi dedi. Aşağı indiğimde Coretti ve babasını beni beklerlerken buldum. İkisi birbirlerine her zamankinden çok benziyorlardı. Coretti'nin babası bir yandan sigara içiyor, diğer yandan da ellerini ovuşturarak, biliyor musunuz Umberto'yu 1866 yılındaki savaştan beri görmüyorum. Daha önce onu görecek fırsatım olmadı bir türlü diyordu. Kraldan sanki çok yakın bir arkadaşıymış gibi söz ediyordu. Arada susuyor, sonra tekrar Umberto 16. bölüğü idare ediyordu. 22 yaşındaydı. Çok iyi at binerdi. Onu çok özledim. Benimle beraberken prensti, şimdi kral oldu diye devam ediyordu. Oğlu ona, baba kral seni görse tanır mı diye sorunca gülerek, sen şaka mı ediyorsun? Umberto bir tanedir. Onunla aramızdan su sızmazdı diye cevap verdi. Vittorio Emanuele vardığımızda istasyonda büyük bir kalabalığın olduğunu gördük. O sırada insanların önünden trompet çalan bir piyade bölüğü ve iki atlı asker geçiyordu. Coretti'nin babası, bugün benim en mutlu günüm. Eski bölük komutanımı göreceğim için çok sevinçliyim. Nasıl da yaşlandım. Omuzumda tüfek ve çantayla dolaştığım günler daha dün gibi dedi. İstasyondan içeri girdiğimizde her yerin insan, polis ve askerle dolup taştığını gördük. Coretti'nin babası kapıdan içeri girmeyi denediyse de ona engel oldular. Bunun üzerine insan kalabalığını yararak önlere geçmeye çalıştık. Tam boş bir yer bulup oraya yerleşirken polislerden biri burada durmak yasak diye uyarıda bulundu. Coretti'nin babası madalyasını göstererek ben 499'un 4. taburundan Coretti diye gururla bağırdı. Polis ona şöyle bir bakıp öyleyse kalabilirsiniz dedi. Bu arada salonun girişinde birçok subay ve hizmetli göze çarpıyordu. Coretti babasına dönerek kral belinde kılıç taşıyor muydu diye sordu ve ondan elbette taşımaz olur mu hiç cevabını aldı. Sonra düşman askerleri üzerimize akın ettiğinde o da bir er gibi ordusunun en ön saflarında çarpışırdı dedi Bay Coretti. Savaş meydanında ateş altındayken ve yerden toz bulutları kalktığı anda bile Umberto soğukkanlılığını hiç kaybetmeden bizden yaralanan var mı diye bağırır, biz de ona hayır diye karşılık verirdik. Tam o sırada tren de istasyona girmek üzereydi. Coretti'nin babası artık yerinde duramaz olmuştu. Bize, çocuklar Umberto benim hep aklımdadır. Eminim o da beni ve birliğini hiç unutmamıştır. Şu anda kendisinin yanında generaller, saygın insanlar var. Ama o zamanlar askerlerinden başka kimsesi yoktu. 22 yaşında bir generaldi ve bize de güveni sonsuzdu. 15 senedir onu görmüyorum. Umberto seni çok özledim dedi. Biraz sonra kral lüks bir arabanın içinde göründü. Coretti'nin babası kralı görünce olduğu yerde donup kalmıştı. Sonra şaşkın bir ses tonuyla aman Allah'ım saçları nasıl da beyazlamış dedi. Üçümüz de şapkalarımızı çıkarmış kral Umberto'nun geçmesini bekliyorduk. Coretti'nin babasına baktığımda onu her zamankinden daha ciddi ve heyecanlı buldum. Araba önümüzden geçerken herkes hep bir ağızdan yaşasın kralımız diye bağırıyordu. Coretti'nin babası ise herkes sustuktan sonra yaşasın diye coşkuyla haykırdı. Kral onun sesini duyarak gözlerini bizim durduğumuz yere çevirdi. Önce Bay Coretti'nin yüzüne, sonra da boynundaki madalyaya baktı. Coretti'nin babası 49'un 4. taburu diye bağırdı. Bunun üzerine başını başka yöne çevirmiş olan kral tekrar bize bakarak elini arabasından dışarı çıkardı. Bunu gören Coretti'nin babası koşup kralın elini sıktı ve o sırada biz de oradaki kargaşadan dolayı kendisini kaybettik. Kalabalık geri çekilince onu gözleri yaşlı bir halde bulduk. Elini havaya kaldırıp buraya gel oğlum diyerek Coretti'yi yanına çağırdı. Sonra elini onun yüzüne sürerek bu kralın dokunuşu oğlum dedi. Kalabalıktaki herkes Coretti'nin babasını göstererek kralı tanıyan bir asker, üstelik kral da onu tanıyor diye aralarında konuşuyorlardı. Biri yüksek bir sesle bence o kralın elini sıkarken ona bir istek mektubu verdi diye görüş belirtti. Bunu duyan Coretti'nin babası aniden dönerek ona ben mektup vermem sadece kanımı veririm diye haykırdı. Çocuk yuvası 4 Salı. Dün sabah annem sözünü yerine getirdi ve beni Corso Valdoco çocuk yuvasına götürdü. Oraya gitmemizin bir nedeni de Precosti'nin küçük kız kardeşini buraya kaydettirmek için gerekli bilgileri almak istememizdi. Daha önce hiç çocuk yuvasına gitmemiştim. Yuva çok eğlenceli bir yerdi. Yuvaya devam eden çocuklar o kadar küçüklerdi ki bizim okuldaki birinci sınıflar bile onların yanında kocaman duruyorlardı. Yuvaya vardığımızda hepsi tek sıra halinde yemekhaneye girmekteydiler. Yemekhanede 2 tane upuzun masa vardı. Masanın üzerine fasulye ve pilav dolu tabaklar dizilmişti. Çocuklardan bazıları sandalyeden düşüyorlar, öğretmenler de onları kucaklayarak yerlerine oturtuyorlardı. Çocuklar bir türlü yerleşemeyince öğretmenler çabuk olun diye bağırıp onların yemek masasının etrafına dizilmelerini sağladılar. Sonra da onlara dua ettirdiler. Öğretmenlerden birinin işareti üzerine çocukların hepsi aynı anda yemek yemeye koyuldular. Onları seyrederken kendimi tutamayarak gülmeye başladım. Biri 2 kaşıkla birden yemeye kalkıyor, bir başkası ise elleriyle bir şeyler atıştırıyordu. Kimi tabaktaki fasulyeleri alıp ceplerine sokuyor, kimi de yemeği kaşığıyla ezip hamur haline getiriyordu. Bir çocuk yemek yemiyor, havada uçuşan sineklere bakıyordu. Kısacası her şey çok komik görünüyordu. İçerisi bir tavuk kümesini andırıyordu ama ben yine de onları seyretmekten zevk alıyordum. Bir ara öğretmenlerden biri masada oturan çocuklara söyleyin bakalım pirinç nerede yetişir diye sordu. Çocuklar hep birazdan pirinç suda yetişir diye karşılık verdiler.